Demir Perde Fıkraları, hazırlayan Aydın Bilgin, Çivi Yayınları, Ankara 1990, ikinci baskı. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Müberra 56oğlu. Nezaketi Sovyet vatandaşının başlıca özelliklerinden biri sayan Stalin, bir nezaket haftası düzenlemişti. Bu nezaket haftasını açmadan önce de yüksek parti memurlarını bir toplantıya çağırdı. Stalin tam konuşmaya başlayacağı sırada dinleyicilerden birinin hapşırdığını duydu. Stalin etrafındakileri soğuk bir bakışla süzerek, "Kim hapşırdı?" diye sordu. Hiç cevap yok. Stalin tekrar aynı soruyu sordu. Yine cevap çıkmayınca konferans salonunun ilk sırasında oturanlar Sibirya'ya sürüldü. Stalin tekrar sordu. Yine cevap alamayınca GPU ajanları ikinci sırada oturanları oracıkta kurşuna diziverdi. Stalin üçüncü defa olarak kimin hapşırdığını sorunca dinleyicilerden birisi titrek bir sesle "Hapşıran bendim," dedi. Bunun üzerine Stalin gülümseyerek "Çok yaşa yoldaş," dedi. Cennet. Bir gün Malenkov Stalin'in karşısına çıkarak ona Adem ile Havva'nın Rus olduklarını, Rus milletine kanıtlamanın zamanının artık geldiğini söyledi. Stalin düşünceli bir tavırla, "Doğru ama Amerika'nın sesi bunun propagandadan başka bir şey olmadığını bildirmekte gecikmeyecek. Sonra Adem ile Havva'nın Rus olduklarını nasıl kanıtlayabiliriz?" dedi. Malenkov güldü. "Gayet basit," dedi. "Adem ile Havva'nın giyecek bir şeyleri yoktu. Buna rağmen kendilerini cennette zannediyorlardı. O halde Rus olmamalarına imkan var mı?" Sığır. Bir süre önce Ruslar, sesli filmin kendi buluşları olduğunu duyurunca bütün dünya gülmüştü. Çok geçmeden Ruslar, tepkili motorun da kendi buluşları olduğunu ileri sürdüler. Şimdi de Rus basını, Michunosov adlı bir Rus bilim adamının zürafa gibi uzun bir boynu olan bir sığır cinsi yetiştirdiğini bildirmektedir. Bu sığırların özellikleri şöyledir. Uzun boyunları sayesinde başka ülkelerde ot yedikleri halde Rusya'da sağılırlar. Yansız. Karikatür yaparken yansız olmanın ve insanların kötü tarafları kadar iyi taraflarını da belirtmenin gerektiğini düşünen bir karikatürist, bazı Amerikalıların karikatürünü yapmıştı. Birkaç gün sonra Batı Berlin'de bir Amerikalı subaya rastladı. Amerikalı ona, "Bu karikatürleri yapan siz misiniz?" diye sordu. Karikatürist, "Evet," deyince Amerikalı, "Olağanüstü," diye bağırdı ve neşeyle karikatüristin omuzlarını sarstı. Bir süre sonra karikatürist yansız zihniyetine sadık kalarak bazı Rusların karikatürünü yaptı. Doğu Berlin'de dolaşırken bir Rus subayı onun yanına sokuldu. "Bu karikatürleri yapan siz misiniz?" diye sordu. Karikatürist, "Evet," deyince Rus, "Olağanüstü," diye bağırdı, sonra bir el karikatüristin yakasına yapıştı. Rötar. Kiev garında tren bekleyen bir yolcu öfkeyle söylendi. "Rezalet doğrusu, Harkov Ekspresi tam 4 saat rötar yaptı, bu kadar olmaz artık." Onu gülümseyerek dinleyen gar şefi, "Öfkelenmeyin yoldaş," dedi, "biletinizin üstünü okursanız göreceksiniz. Orada şöyle yazar, bilet bir hafta süreyle geçerlidir." Başka memleket. Bir gün Troçki'ye sordular, "Komünizmi bir tek memlekette köklü olarak yerleştirmek mümkün mü?" "Evet," diye cevap verdi. "Ondan sonra yapılacak en akıllıca iş başka bir memlekette yaşamaktır." Akıllı yoldaşlar. Bir adam Varşova'nın en büyük parkında bir sıraya oturmuş uyukluyordu. Biraz sonra yanına başka birisi geldi. Uyuklayan adam gözlerini açtı, uzun bir süre tek bir kelime konuşmadan birbirlerine bakarak oturdular. Sonunda uyuklayan derin bir iç çekti. Öteki hırsla ayağa kalktı. "Herkesin ortasında siyasetten bahsedecek kadar deli değilim," deyip uzaklaştı. Felaket. Uzaya gittikten sonra yeryüzüne dönen astronot Titov'a bir gazeteci sordu. "Sizce en büyük felaket nedir?" "17 defa dünyanın etrafında dönüp sonunda yine Rusya'ya inmektir," diye cevapladı. Ekmek. Rusya'da en çok ekmek nerede bulunur? Köftelik kıymada. Adem ile Havva. Öğretmen öğrencisine sordu. "Söyle bakalım İvan, Adem ile Havva hangi millettendir?" "Hem aç hem çıplak oldukları halde kendilerini cennette sandıklarına göre bizdendiler yoldaş." Son buluş. Sovyet ziraat uzmanlarının en son buluşu nedir? Buğdayı Rusya'da ekip Kanada'da toplamak. Hürriyet. Bir Amerikalı bir Rus ile konuşurken, "Bizde," dedi, "tam anlamıyla özgürlük vardır. Herkes hükümeti istediği gibi eleştirebilir." Rus cevap verdi, "Bizde de öyle," dedi, "tam bir özgürlük vardır. Herkes serbestçe Amerikan hükümetini eleştirebilir." Kimse bilemezmiş. İki arkadaş Varşova'da bir tramvayda karşılaştılar. Biri diğerine bir bilmece sordu. "Peçete ile hükümet arasındaki fark nedir?" Arkadaşı bilemeyince kendisi cevap verdi. "Peçete ağzını silmeye, hükümet ise ayaklarını silmeye yarar." O sırada onları dinleyen biri sordu. "Peki sizinle biletçi arasında ne fark var?" İki arkadaş da bilmecenin cevabını bulamayınca yabancı cebinden polis üyetini çıkarıp gösterdikten sonra, "Biletçi son durağa kadar gidecek, siz ise şimdi bu durakta inip benimle emniyete geleceksiniz," dedi. İkisi de hayretle bakıp kaldılar. İlk bilmeceyi soran adam yalvaran bir sesle, "Ben bilmeceyi sorarken yemin ederim ki Polonya hükümetini kastetmedim," dedi. Polis memuru hiddetle, "15 yıldır bu devletin polisiyim. Hangi hükümetin ayak silmeye yaradığını herhalde benden daha iyi bilecek değilsiniz," diye cevap verdi. Gösteri. Bir adam Doğu Berlin'de hırsla yere tükürdüğü için tevkif edildi. Adam memura sordu. "Ne yaptım, suçum nedir?" Memur cevap verdi. "Her türlü siyasi gösterinin yasak olduğunu bilmiyor musun?" Kokulu mendil. Moskova'da bir müşteri lokantada yemek yiyordu. Garsonu çağırdı. "Garson, bu balık kokmuşa benziyor." "Kokladım efendim, bir şey yok." "Bey adam, pis kokudan burnumun direği kırıldı da şimdi satın aldığım mendili burnuma tıkamak zorunda kaldım." "Öyleyse efendim, koku balıktan değil, yeni aldığınız mendildedir," dedi. Yoldaş. İvan, Moskova'da çalıştığı fabrikanın müdürü olan iri kıyım, ters asık suratlı kadına sıkılarak sordu. "Madam direktör, müsaade ederseniz bugün öğleden sonra izin rica ediyorum. Operaya gideceğim." Kadın öfkeyle gürledi. "Madam direktör ha? Bu ne cüret? Bana nasıl madam direktör diyebilirsin? Yoldaş direktör demen gerektiğini hala öğrenemedin mi? Hangi operaya gitmek istiyorsun?" Cevap, "Yoldaş Butterfly." Prim. Komünist ülkelerde önceden belirtilen oranın üstünde iş çıkaranlara prim ödenmeye başlanınca yapılan işin miktarı artmış, kalite düşmüştü. Bulgaristan'da bu çeşit laflara çok sık rastlanmaya başlamış. "Yoldaş, sen şu duvarı tut, ben gidip prim alayım." Sevgi. Çekoslovak Komünist Partisi üyeleri rejime karşı diye şüphelendikleri bir Slav'ı sorguya çekerler. "Seni Rusya'ya göndersek ne yaparsın?" "Hiç durmadan gece gündüz çalışırım." "Çok iyi. Ya seni Batı Avrupa'ya göndersek? Pis kapitalistlerin ülkesinde hiç iş görmezdim." "Harika. Bizim senin gibilerine çok ihtiyacımız var. Peki sen ne iş yaparsın?" "Cellatım." Çağ atlamak. Hapiste üç Rus konuşuyorlarmış. Biri diğerine sormuş. "Neden hapse girdin kuzum?" "Ben Popov taraftarıyım. Ya senin suçun neydi?" "Ben de Popov aleyhtarıydım." Üçüncü adama dönüp sorduklarında cevap, "Ben de Popov'un ta kendisiyim." Hastalık değil, açlık. Doktor Moskova'da bir hastanede açlıktan zayıf düşmüş bir işçiyi muayene etti ve işçiye, "Sen hasta değil, gıdasızlıktan zayıflamışsın," dedi. "Yiyip içmene bak, iyi gıda al. Mesela öğle ve akşam pirzola, tatlı ye." İşçi hüzünle doktora baktı. "Aman doktor," dedi, "biraz bağırarak konuş da Kremlin'dekiler duysun." Ne alacakmış? Akşama kadar çalışıp yorulmuş olan bir işçi gıda satılan bir mağazaya uğrayıp akşam yiyeceklerini almak istedi. Fakat mağazada uzun bir kuyruk vardı. Sabırla yarım saat bekleyip büsbütün dermansız hale geldi. Sıradan ayrılarak ilerideki sandıklardan birisine oturdu. Onu gören bir müfettiş yanına yaklaşarak, "Siz burada ne alacaksınız?" diye sordu. İşçi içini çekerek, "Biraz nefes alacağım," dedi. Eğlenceli bir seyahat. Moskova'ya gidip köyüne dönen bir kolhoza karısı sordu. "Moskova yolculuğun nasıl geçti?" "Fevkalade eğlendim. Pazartesi günü kaldığım misafirhanenin müdürünü tevkif edip hapse attılar. Salı günü oğlu intihar etti. Çarşamba günü Lenin'in mezarını ziyaret ettim. Perşembe günü Kremlin meydanında bir büyük asker karşıma dizildi. Cuma günü öğrencilere yaşasın Stalin diye yürüyüş yaptırdılar. Cumartesi günü yaşasın Stalin diyenler Sibirya'ya sürüldü. Ertesi günde ben döndüm." Mübalağa yarışı. Bir Moskovalı ile bir Parisli bir vapur yolculuğunda güvertede konuşurlarken Parisli Fransa'yı, Moskovalı da Rusya'yı övmeye başlamışlar. İş nihayet mübalağaya dökülmüş, Fransız, bizde işçiler şu kadar milyona yükseldi. Rus, bizde bütün Rusya işçidir. Fransız, bizde komünistler şu kadar yükseldi. Rus, bizde bütün Rusya komünisttir. Fransız nihayet dayanamayıp bir espri yapmış. Bizde Paris'te eskiden şu kadar pezevenk vardı, şimdi şu kadara yükseldi. Rus aceleyle cevap vermiş. Bizde bütün Moskova pezevenktir. Çabuk uyuyun. Moskova'da bir otel odasına iki gezgin yatıran otel katibi, gezginler yatağa girdikten sonra onlara şunu söyledi. Lütfen daha çabuk uyuyun. Dışarıda bekleyenler var. Manevra. Rusya'da bir manevra sırasında çeşitli hücum oyunları yapılıyordu. Bu sırada iki asker sıvışıp bir hendeğe gizlenerek uzanıp dinlenmeye başladılar. Bu şekilde subayları tarafından yakalanan askerlere subay, ''Orada ne yapıyorsunuz?'' diye sordu. ''Efendim, arkadaşlarımız savaşanların taklidini yapıyorlar, biz de vurulanların.'' Hükümete hakaret. İki işçi izinlerini geçirmek üzere Moskova'ya gitmişlerdi. Öğlen yemeği için geç vakit bir lokantaya girdiler. Garsona çorba dediler. Yok dedi. Biftek dediler. Yok dedi. Şaşlık dediler. Yok deyince kendi aralarında. Yahu bu Moskova'da da yenecek bir zırnık bile yokmuş diye konuştular. Az sonra iki memur gelerek siz memleket aleyhinde propaganda yapıyorsunuz diye onları tevkif etti. Rusya'da muhalefet. Bir İngiliz gazeteci İngiltere'yi ziyaret etmekte olan bir Rus gazetecisine sordu. Rusya'da hükümete karşı muhalefet var mıdır? Rus gazetecileri birbirlerine baktılar. Aralarındaki kafile başkanı cevap verdi. Tabii Rusya'da da muhalefet vardır. Yalnız hükümete karşı olanlar memleketin ilerlemesini engelleyecekleri için ya hapishanede ya da Sibirya'da kamptadırlar. Düşüp bayıldı. Rusya'da bir fabrikayı ziyaret eden parti başkanlarından biri, fabrikadaki bütün işçileri toplantı salonuna davet etti. Onlara komünizm hakkında açıklamalar yaptıktan sonra, ''Herkesin varlığı hepimizindir.'' dedi. ''Herkesin serveti de hepimizindir. Hepimizin olan şey partimizindir. Bundan ötürü şimdi ceplerinizdeki paraları partimize bağışlayacaksınız. Haydi ön sıradaki birinci adamdan başlayalım.'' dedi. Bu sırada ön sıradaki birinci adam ayağa kalktı ve düşüp bayıldı. Birkaç kişi onu kol ve bacaklarından tutarak dışarı çıkardılar. Bütün diğer işçiler de yardım için arkalarından koştular. Bir dakika içinde bütün salon bomboş kaldı. Of çekmek. Urallar yakınında bir madende çalışan bir işçi yorgunluktan kan ter içinde of diye bağırdı. Birkaç dakika sonra onu yakalayıp götürdüler. Suçunu soran işçiye komiser, hükümetten ve devlet düzeninden şikayet ettin dedi. Telefon derdi. Bir Amerikalı ile bir Rus konuşuyorlardı. Amerikalı, Amerika'da hemen hemen her evde bir telefon vardır dedi. Rusya'da milli üretimi ve geliri düşürdüğü için telefonlar kaldırılmıştır. Zira bilhassa kadınlar birbirleriyle konuşmaya başladıkları zaman saatlerce dedikodu yapıyorlar. Bu da vakitlerini boşa harcatıyor dedi. Bu ipi ben bilirim. İki dağcı sarp bir dağı tırmanıyordu. Birbirlerine bir iple bağlıydılar. Biri endişe ve korku ile durdu. Diğeri sordu. Ne o, kayaların dikliğinden mi korkuyorsun? Öteki, hayır dedi, ipin çürüklüğünden korkuyorum. Ben bu ipi yapan fabrikada çalışıyorum da. Tenkit yasak. Moskova'da bir hapishane hücresinde iki mahkum konuşuyordu. Birinci sordu. Seni niçin mahkum ettiler? Giydiğim ayakkabıların çürük olduğunu söylüyordum. Sovyet mallarının olumsuz propagandasını yapıyor diye hapsettiler. Ya seni? Beni de bu çürük ayakkabıları imal ettiğim için hapsettiler. Zevkine göre. Moskova'da Stalin'in 70. yıl dönümü dolayısıyla komünist memleketlerden gelen hediyelerin konması için bir müze kurulmuştu. Halbuki bu müzede Stalin'in 60. yıl dönümü için gelen hediyeler halka gösterilseydi, müze çok daha ilginç olurdu. Bunların arasında Hitler'in o zamanki müttefikine yollamış olduğu bir satranç takımı ve Meissen porseleninden bir kahve serisi de vardı. Le Figaro gazetesi o zamanlar Göring'in Stalin'e Karl Marx'ın Kapital adlı eserinin ilk baskılarından birinin hediye edilmesini önerdiğini, fakat Rosenberg ve Goebbels'in zoruyla bu fikirden vazgeçildiğini yazmıştı. Mussolini, Stalin'e 60. yıl dönümü dolayısıyla resmi bir tebrik yollamakla yetindi. Slovakya'nın başkanı Tiso, Deli Petro'nun Pressburg'da bulunan mektuplarını, Macaristan naibi Horthy ise bir fıçı dolusu kayısı içkisi göndermişti. En hoş hediye Japon İmparatoru Hirohito'nunki idi. Hirohito, Stalin'e bir düğmeye basmak suretiyle alçaltılan veya yükseltilen bir koltuk hediye etmişti. Bu koltuk sayesinde Stalin, konferanslara katılanların tepesinden bakabilecekti. Asyalı imparatorun Stalin'in zevkine en uygun hediyeyi gönderdiği muhakkaktır. Uzağı görmek. Avrupa ülkelerinin birinde bir Sovyet mühendisi, Sovyet tekniğinin son yıllar içinde gösterdiği akıllara hayret verici ilerlemelerinden söz ediyordu. Bugün ben her sabah olduğu gibi otomobilimle işime gidiyorum, fakat birkaç yıl sonra özel bir tepkili uçağım olacak, dedi. Onu dinleyenlerden birisi, peki tepkili uçağı ne yapacaksınız, diye sordu. Mühendis cevap verdi. Ne mi yapacağım? Mesela benim Moskova'da oturduğumu ve Kiev'de kibrit satıldığını öğrendiğimi düşünün. Hemen uçağıma atlayıp 20 dakikada Kiev'e giderim ve böylece kibrit almak isteyenlerin meydana getirdikleri sıranın önlerinde yer alırım. Allah'a şükür. Oğlunu ziyaret için Moskova'ya giden ihtiyar köylü orada gördüklerine şaşmıştı. Bir aralık oğluna, bu binalar ne zaman yapıldı, diye sordu. Aldığı cevap şu oldu, son 15 yıl içinde. Bunun üzerine ihtiyar köylü, Allah'a şükür, dedi. Hayır, Allah'a şükür değil, Stalin'e şükür. Tüneli gören ihtiyar köylü tekrar, Allah'a şükür deyince oğlu onu tekrar, Stalin'e şükür, diye düzeltti. Köylü otomobil fabrikalarının her gün yüzlerce otomobil ürettiğini duyunca dayanamayarak, memleketimiz bu kadar ilerlediği için Allah'a şükür, deyiverdi. Oğlu atıldı. Hayır, Stalin'e şükür. Sonunda köylünün sabrı tükendi. Söylediklerimi ne diye durmadan düzeltiyorsun, diye sordu. Siz gençler Allah'a inanmıyor musunuz? Oğlu cevap verdi. Biz her şeyimizi Stalin'e borçluyuz. Peki Stalin ölünce ne yapacaksınız? Allah'a o zaman şükredeceğiz. Nispetin böylesi. Khrushchev bir seferinde Amerika'yı ziyaret ettiğinde Kennedy ona Amerikan ordusundaki yeni gelişmeleri göstermiş. Füzeler, uçaklar, bombalar. Khrushchev gördüklerini çok kıskanmış. En sonunda deniz kuvvetlerini gezerlerken hafif bir meltemin dalgalandırdığı deniz hafif uğultularla çalkalanıyormuş. Khrushchev fırsatı kaçırmamış. Merak etmeyin, demiş, bir Rus piyade alayı denizin dibinde talim yapıyor. Seçim gizli yapılıyor. Sosyalist memleketlerden birinde seçim yapılıyordu. Seçmenler sırayla bir memurun önüne geliyorlar, onun verdiği kapalı bir zarfı ilerideki masanın üzerinde duran sandığa atıyorlarmış. İhtiyar bir kadın eline verilen zarfın içinde ne olduğunu merak ederek ucundan yırtarken yanında dev cüsseli bir devlet memuru bitmiş. Hanım, seçimde gizli oy kullanıldığını bilmiyor musun? Su uyur. Bir parti toplantısından sonra iki tanesi müstesna bütün üyeler tevkif edilir. Niçin ikisi serbest bırakıldı? Çünkü ikisi de toplantı süresince horlaya horlaya uyudular. Ne olmuş uyudularsa? Düşman uyumaz. Yarış. Doğu Berlin'deki bir yarış sahasında bir at kendisini tutanların elinden kurtulmuş ve sahada tek başına koşmaya başlamıştı. Bunun üzerine Berlinli batılı ziyaretçisine dönerek, "Gördünüz mü? Biz bu gibi yarışlara Rus derbisi deriz," dedi. Ziyaretçi hayret içinde, "Nasıl olur?" diye sordu. "Herhangi bir at yarışında birbirini geçmeye çalışan birkaç at olur." Berlinli, "Doğuda olamaz. Sovyetlerin seçim sistemini düşününüz," dedi. Mülteci. Komünizm taraftarı olan Berliner Zeitung adlı Alman gazetesinin birkaç gün önceki bir sayısında alimler bir tek serçenin yılda 2,5 ila 4 kilo buğdayı yok ettiğini hesaplamışlardır. Kuş sevgimize karşın bu duruma karşı önlemler almak zorundayız. Dolayısıyla Alman Halk Cumhuriyeti her dönüm arazide 2 ila 10 serçenin yok edilmesini emreden bir bildiri yayınlanmıştır, deniliyordu. Buna cevap olarak Batı Berlin'in Kurayr gazetesi okuyucularına şu ricada bulundu. Tüyleri yolunmuş bir serçe pencerenize vuracak olursa onu içeri alınız. Mutlaka demir perde arkasından kaçan bir siyasi mültecidir. Seçim. NKVD merkez binasında alarm işareti verilir. Bir subay heyecanla binanın kumandanına koşar ve ona şu haberi verir. Dairemizde mühim bir hırsızlık oldu. Rahatı kaçan kumandan, değerli eşyalar mı çalındı diye sordu. Aldığı cevap şu oldu. Keşke öyle olsaydı. Gelecek yılki seçimlerin toplu sonuçlarını bildiren belgeleri çaldılar. Adalet. Bir Rus subayına Sovyetlerin mahkeme huzuruna çıkarılan bir sanığa kendisini savunma fırsatı verip vermediklerini sormuşlardı. Hayret içinde, ne münasebet dedi. Bir insan mahkeme huzuruna çıkarıldığı takdirde mutlaka suçludur. Aksi takdirde orada ne işi olabilir? Mahkemenin biricik vazifesi onun cezasını tayin etmektir. Yaşamak mı bu? Bir yabancı Rusya'da gördüğü ihtiyar bir satıcıya şu soruyu sordu. İhtiyar kaç yaşındasın? 35. Oysa daha yaşlı gösteriyorsun. Madem ki doğrusunu istiyorsun söyleyeyim. Ben 65 yaşındayım. Ama son 30 senedir yaşadığımız ızdırap ve işkence dolu hayata hayat denmez ki. En büyük. İkinci Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce Ukraynalı Almanlarla işbirliği yapmak suçuyla Sibirya'ya sürülmüştü. Bir gün bu esirlerden ikisinin arasında şöyle bir konuşma geçti. Dünyanın en büyük ülkesi neresidir? Tabii Ukrayna. Neden? Zira bu ülkenin sınırları Karadeniz'e kadar uzanır. Yöneticileri Moskova'dadır. Halkı ise Sibirya'da çürümekte. Kargaşa. Churchill, Roosevelt ve Stalin öbür dünyaya gitmişler, cennete girmek istiyorlardı. Churchill cennete girebilmek için şunları söyledi. Ben denizlerin hakimiyim. Allah da önce denizleri yaratmıştı. Roosevelt de, ben havaların hakimiyim. Zaten sudan önce hava vardı dedi. Stalin ise şunları söyleyerek ikisini de alt etti. Asıl benim cennete girmem gerek. Ben kargaşayı temsil ediyorum. Kargaşa dünyanın yaratılmasından önce de vardı. Devri alem. Polonyalı komünist lideri Gomulka, komünistlerin kanlı oyununa kurban gitmişti. Bundan birkaç ay önce Varşova hapishanesinin hücrelerinden birinde çok ilginç bir konuşma geçmiştir. Üç kişi arasında geçen konuşma şudur. Adamlardan biri, bari bir suç işlemiş olsam, Gomulka iktidardayken bir akşam sarhoş olmuş ve kahrolsun Gomulka diye bağırmıştım. Bunun üzerine beni hapse tıktılar. İkinci adam ise, ben de Gomulka gözden düştüğü bir sırada ona acıyarak kahvede, yaşasın Gomulka diye bağırdım, beni de hemen hapse tıktılar. Bu sırada üçüncüsü gülerek, ben de bizzat Gomulka olduğum için zindana atıldım dedi.